Ayrım 16.
Yıldırım Orduları grubuna bağlı 7. ordunun lağvedildiğini daha önce belirtmiştik. Bu ordunun 2. kol ordusu Sivas'a nakledilmiştir. 2. ordunun 15. kol ordusu da Erzurum'a gönderilmiş ve bu kol ordunun 44. tümeni de 12. kol orduya bağlanmıştır. Bütün bu değişikliklerden sonra vaktiyle 3 ordudan ibaret bulunan Yıldırım Orduları grubu 12. ve 20. kol ordudan ibaret ve merkezi Konya'da bulunan Yıldırım Kıtaatı Kumandanlığı haline inmiştir. Adana bölgesinden Sivas ve Erzurum'a nakledilen kol ordulardan sonra 2. ordunun terhisi bu ordunun Toros kuzeyine çekilmesini müteakip yapılmıştır. Önce Suriyeli erlerin bir kısmı Mersin'den vapurla, geri kalanları da katma yoluyla Halep'e gönderilmişlerdir. Kafileler halinde karadan sevk edilen bu erlere mekkare ve silah verilerek Maraş Elbistan üzerinden yürütülmüşlerdir. Kuzeye gidecek terhis erleri ise trenle sevk edilmişlerdir. Tren ile sevk edilenlerin terhisi pek karışık, düzensiz ve acınacak bir halde geçmişti. Terhis emri verildikten sonra tren hazırlanamadığından erler çok beklemek zorunda kalıyorlardı. Yeteri kadar vagon bulunmadığı için bazı erler vagonların üstüne binmek suretiyle yolculuk etmişlerdi. Bunların içinde soğuktan donanlar olduğu gibi vagonlardan düşenler, köprülere çarparak ölenler de olmuştur. Terhis erlerini taşıyan trenler kömür ve odunsuzluktan yollarda kalıyordu. Erler bazı istasyonlarda istasyon parmaklıklarını yakarak trenleri yürütmeye çalışıyorlardı. Dipnot, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dergisi Resmi Yayınları Seri No. 1 sayfa 75. Ali Fuat Paşa. Subayların, yedek subayların ve büyük rütbeli kumandanların İstanbul'a akın ettikleri bu sırada Ali Fuat Paşa'dan da kısaca söz açmak gerekir. Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan ayrılışını takip eden günleri 7. Ordu Kumandanı Vekili Ali Fuat Paşa şöyle anlatır. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları sayfa 31. Kilikya'da ilk iş olarak jandarma kadrosunu subay erler silah ve teçhizat ile ikmal etmiştim. Çünkü jandarma teşkilatı daimi surette bulunduğu yörede kalabilirdi. Fakat ordu kısımları terhis olunabilir, garnizonları değiştirilebilirdi. Bir işgal olup bittisi karşısında Kilikya'nın önemli yerlerinde direniş yuvaları hazırlamıştım. Adana'da üzerime aldığım işlerle bir ay kadar meşgul olduktan sonra tropika hastalığım tekrar başlamıştı. Bu hastalığa henüz genç bir kurmay subay iken Karlı Balkan dağlarında, dipnot, bu sıtma herhalde daha eski bir zamana ait olsa gerek, eşkıya takipleri sırasında tutulmuştum. Hem tedavi ve hem de Anadolu içerisindeki vaziyeti görüp icap eden tedbirleri alabilmek için yanımda bir müfreze ve bu gibi işlerde kabiliyetli olan subay arkadaşlarım bulunduğu halde Halep'in kuzeyindeki katma istasyonundan trene bindim. 20 günlük bir seyahatten sonra 20 Aralık 1918'de İstanbul'a geldim. Uzun harp yıllarının yoksunluklarından sonra mütareke olunca İstanbul'a kavuşmak isteğini duyabilmek için ne göz ne tropika hastalığına ve hatta ne de harbiye nezaretinin davetine ihtiyaç olmadığını kabul etmek gerekir. Ali Fuat Paşa'nın Halep-İstanbul demiryolu güzergahında bir yolcu olarak Anadolu içerisindeki durumu ne dereceye kadar gördüğünü, ne gibi tedbirler aldığını kestirmekte pek güçtür. Adana'da bir ay kadar meşgul olarak jandarmayı takviye etmek ve mukavemet yuvaları hazırlamak gibi faaliyetlerden bahsetmesinin ise sadece bir iyi niyet işareti olduğu anlaşılmaktadır. 6. Ordu Kumandanı Ali İhsan Paşa. 6. Ordu Kumandanı Mirliva Ali İhsan Paşa, mütarekenin ilk aylarındaki faaliyetini ve düşüncelerini mübalağalı bir şekilde anlatarak diyor ki, dipnot, Ali İhsan Sabiz, Harp Hatıralarım 5. cilt. Sadrazam ve Başkumandan Vekili İzzet Paşa'dan aldığım direktif ve 9-11-1918 tarihli tebliğ üzerine Musul'u 10-11-1918'de İngilizlere bırakarak 6. Ordu Karargahı'nın Nusaybin kasabasına çekmiştim. Musul'daki her çeşit silah, cephane vesaireyi daha evvel kuzeye, Cizre'ye göndermiştim. İngiliz kuvvetleri Karadeniz'de Bolşevik Ruslara karşı faaliyete önem vermekte ve Kafkasya'da bulunan Batum ve Bakü yöresini işgal ederek petrol kuyularını ve tesislerini de ele geçirip istifade etmeye çalışmaktaydı. Bu sebeplerle 6 Doğu vilayetimize gelecek tehlike güneyden ve 6. ordumuzun işgal ettiği bölgeden ortaya çıkabilirdi. Bu düşünceyle ilk önce 6. Ordu'nun elinde ve menzil ambarlarında bulunan fazla silah ve cephanenin hızla El Aziz, Malatya ve Sivas taraflarına nakledilmelerini temin ve tanzim ettim. İngilizlerin mütarekenin verdiği yetkiden faydalanmalarının önüne geçemediğimiz takdirde her kasabanın ve şehrin Müslüman halkın hukukunu muhafaza için müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve mahalli milis teşkilatı kurmalarını valilere, bağımsız mutasarrıflıklara tavsiye ettim. Bu hususta icap eden silah ve cephaneleri 6. Ordu'nun elindeki ambarlardan vereceğimi bildirdim. Harbiye nezaretinden gelen terhis emirlerini geciktirmek ve vakit kazanmak zaruretini hissettim. Köyleri yakın olan erlerin terhisine başlamakla beraber Orta ve Batı Anadolu'ya gidecek askerlerin kış ortasında fena kara yollarından yürüyerek köylerine sevklerinin doğru olmadığını harbiye nezaretine yazdım. Harbi kaybettiğimize artık tamamıyla inanarak İstanbul'u terk etmiş olan İttihat ve Terakki hükümet ileri gelenlerinin belki bir planları olduğunu bir müddet zannetmiş ve beklemiştim. Ali İhsan Paşa, Enver Paşa'nın Kafkasya'ya geçeceğini ve oradan tekrar mücadeleye girişeceğini tahmin etmiş ve her an Enver Paşa'dan bir talimat alacağını ummuştur. Bunları anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam ediyor. Nihayet 1919 senesine girdik. Hala Enver Paşa'dan bir ses yok. Düşman işgalinin gittikçe genişlediğini görerek Doğu vilayetlerini korumak ve elde tutmak endişesiyle yeni tedbirler almaya başladım. Dipnot, nedense bu tedbirlerin neler olduğu söylenmiyor. 1 Aralık 9. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa ile doğrudan doğruya temasa geçerek el birliğiyle bir hareket tertibini düşündüm. Fakat daha mahalli milis kuruluşları ve Müslüman müdafaa hukuk cemiyetleri vücuda getirmek teşebbüsünde anlaşamamıştık. Dipnot, anlaşamadıkları hususu ve sebeplerini de söylemiyor. Daha geniş bir kombinezon için hiç ümit göremiyordum. 3 Kasım 1918 günü İngilizler Musul'u kuşattılar. 6. Ordu Kumandanı Musul'da bulunuyordu. İngiliz kumandanı Castle gelip Musul'daki Alman konsolosluğuna yerleşti ve Dicle'nin doğusunda ve Musul şehrinin içindeki Türk kıtalarının yerlerinde kalmalarını istedi. Bugünden itibaren Musul'un içinde İngiliz ve Türk birlikleri yan yana bulunuyorlardı. Ali İhsan Paşa gayet tedbirsiz davranmış ve adeta İngilizlerin kucağına düşmüştü. İngiliz kumandanı girişeceği herhangi bir teşebbüse karşı Ali İhsan Paşa'nın silahla mukabelede bulunmayıp protesto ile iktifa ederek geri çekileceğini kendi ifadesinden anlamıştı. Dipnot, Genelkurmay Harp Tarihi Dergisi Resmi Yayınları, Seri No. 1, sayfa 86. Bunun üzerine Musul'u boşaltması için 6. Ordu Kumandanı'nı sıkıştırmaya başladı. Türklerin Musul'dan çekilmesi 9 Kasım'da başladı. 15 Kasım'da tamamlandı. Musul'dan çıkan kıtalar Musul vilayetini de bırakarak Diyarbakır vilayeti sınırına kadar çekildiler. Çekilen kıtalar kendi silah ve cephanelerini ve yiyeceklerini birlikte götürebildiler. Dipnot, Genelkurmay Harp Tarihi Dergisi Resmi Yayınları, Seri No. 1, sayfa 90. Ali İhsan Paşa'nın hatıratındaki iddia hilafına, Musul şehrinde ve Musul vilayetindeki depo ve ambarlarda birkaç milyon lira değerinde silah, cephane, malzeme ve yiyecek bırakıldı. Ali İhsan Paşa, terhis işini de isteyerek geciktirmemiştir. Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi'nin 1962'de yayınladığı bir seri numaralı eserde bu hususu aydınlatmaya yetecek bilgiye rastlamaktayız. 6. Ordu Musul'u boşaltmadan önce bu orduda bulunan Musul ve Bağdat ahalisinden erler terhis edildiler. Musul'un boşaltılmasından sonra 2. ve 5. tümenlerle Süvari Tugayı'ndaki 1282-1300 doğumlu erlerden Bitlis, Van, Erzurum ve Sivas vilayetlerinin ahalisinden olanlar kış basmadan karadan kafileler halinde yola çıkarıldılar. Daha sonraki doğumların ve demir yolu ile gönderileceklerin terhisleri ordunun Musul vilayetini tamamıyla boşaltılmasından sonraya bırakıldı. Ordu demir yolu şirketi tarafından terk olunan Nuseybin Ahder'in demir yolu kısmını işletmeye ve Ahder'in ile Katma arasında bir kara menzili kurarak terhis edilecek erlerini buradan geçirebilmek için gerekli tedbirleri almaya başladı. Iraklı 2 subay ve 2142 erde terhis olundu. Fakat Orta ve Batı Anadolu ile İstanbul ve civarı halkından olan terhis erleri trensizlik yüzünden bir türlü yerlerine gönderilemiyorlardı. Nuseybin civarında bulunan 200 kadar Ermeni göçmeni ile Türklerin elindeki İngiliz esirlerinin nakillerine öncelik verildiğinden Türk terhis erleri için tren bulunamıyordu. Fırat Nehri doğusundaki demir yolu üzerinde 7-8 lokomotif ile 150 vagon vardı. Terhis işi bu sebepten ağır gidiyordu. 6. Ordu'dan Ocak 1919 ortalarına kadar 6250 er terhis olunabilmişti. Terhis olunacak daha 10.000 kadar er vardı. Nihayet İngilizlerin de yardımı ile haftada iki tren kaldırılmak suretiyle terhis erlerini Adana yönüne taşımak mümkün oldu. Her trende 450 er gönderilebiliyordu. Ali İhsan Paşa'nın bulunduğu bölgede müdafaa hukuk cemiyetleri ve mahalli milis teşkilatı kurulması için valilere ve mutasarrıflara tavsiyede bulunduğu hakkındaki iddiasını doğrulayacak hiçbir bilgiye rastlamadık. İngiliz Yüksek Komiseri Kaltop, 6. Ordu ve bu ordunun bulunduğu bölge hakkında hükümete bir tebliğde bulunmuş ve bu tebliğ üzerine Harbiye Nezareti 6. Ordu adını 13. Kolordu'ya çevirerek Ali İhsan Paşa'yı 9 Şubat 1919'da İstanbul'a çağırmıştır. İngiliz Mareşali Allenby'nin yine 6. Ordu ile ilgili bir notası hükümete ve oradan Harbiye Nezareti'ne tebliğ edilmiş ve Harbiye Nezareti de 12 Şubat 1919'da 13. Kolordu Kumandanlığı'na ve henüz orada bulunan Ali İhsan Paşa'ya bildirmiştir. Bu notanın metni aşağıdadır. Mısır Seferi Kuvvetleri İdaresi altında bulunan yörede icra mevkiine konacak kararlaştırılmış şartlar. 1. 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın görevine son verilecektir. 2. 6. Ordu bütünüyle silahlarını teslim edecek, top, makinalı tüfek vesaire silahlar belirli bir noktada tarafıma verilecektir. 3. Benim bölgem dahilinde ihtiyacım olmayan Türk jandarması silah teslim edecek ve emrim gereğince terhis olunacaktır. İdarem altındaki bölgeler dahilinde bulunan Türk jandarması terhis oluncaya kadar emrimde olacaktır. 4. Tavır ve hareketleri memnuniyetsizliği gerektiren Osmanlı memurları emrime göre azledilecektir ve bunların yerine atanacak yeni memurların isimlerini tasvip ve yetkisi bana verilecektir. 5. Durumun müsaadesine göre Ermeniler kendi memleketlerine geri gönderilerek bunların iskanlarını temin, arazi vesaire emlakı şimdi kendilerine geri verilecektir. Ermenilerin kendi memleketlerine gönderilmeleri hususunda yardım ve mallarına gereken zarar ve ziyanı tahmin etmek üzere icap eden yerleri ziyaret edecek bütün subaylarıma kolaylık sağlanacaktır. 6. Gerek cinayet ve gerek genel asayişi bozacak fiillerde suçlu bulunan kimseleri tevkif ettireceğim. Bu husus dahi tamamıyla rehime bırakılmış olacaktır. 7. Konya'nın doğusunda bulunan bütün demir yolu hatları tarafımdan kontrol edilecektir. 8. İdarem altındaki bölgenin bütün telgraf ve telefon hatlarını kontrol edeceğim. Türkçe olarak şifre telgrafları asla kabul olunmayacaktır. 9. Lav olacak 6. Ordunun erleri her trende 900'er kişi olmak üzere memleketlerine gönderileceklerdir. 10. Osmanlı memurları Hint ordumuzun askerleri de dahil olduğu halde bütün esirleri teslim edeceklerdir. 11. İstediğim yerleri işgal etmek yetkisine haiz olduğum açıklamaya gerek yoktur. Yukarıdaki 8. maddede belirtilen kontrol kelimesinden istenen şudur ki, tarafımdan inşar vuku bulduğu zaman demir yollarının askeri veya sivil her türlü nakliyatını arz ettiğim şekilde icra ettireceğim gibi, adı geçen demir yollarını her cins nakil işlerinde her zaman yasaklamak yetkisine sahip olacağım. Ali İhsan Paşa bu notayı öğrendikten ve İstanbul'a dönme emrini aldıktan sonraki düşüncelerini şöyle anlatmaktadır. İngiliz kumandanının notasındaki 7. maddede kendisinin her istediği adamı tevkif ettirmek niyetinde olduğunu anlatıyordu. Elin Bey'in verdiği şiddetli notayı okuduktan sonra İstanbul'a gitmeyerek ya miskin ve korkak bir vaziyette Diyarbakır'da gizlenmek ve hastalık bahane ederek beklemek yahut bu notayı ve İstanbul hükümetinin miskince baş eğmesini ileri sürerek İstanbul'un emrine itaat etmemek, bırakılması emrolunan kumandayı bırakmayarak İstanbul hükümetini tanımamak ve ona karşı isyan ederek Doğu Anadolu'nun istiklalini ilan eylemek gibi hareket aklıma gelmişti. Birinci şekilde miskince hareket nefsimi kurtarmak gayesini temin edebilirdi. Fakat bir faydası yoktu. 6. ordunun kumandasını bıraktıktan ve açıkta ordusuz bir ordu kumandanı vaziyetine düştükten sonra tekrar bir hareket yapmak ve iş başına kendi kendine geçmek kolay değildi. Kuzeyde Erzurum tarafında bulunan 9. ordu kumandanı İstanbul'dan alacağı emir üzerine bana karşı İstanbul hükümetiyle işbirliği yapabilirdi. İkinci şekil gayet iyi bir hareket olurdu. Fakat bu iş için henüz çevreyi mülkiye memurlarını ve halkı hazırlamamıştık. Böyle bir hareket karşısında yine 9. Ordu Kumandanı ile anlaşmak mümkün değildi. Ben onu birkaç defa yoklamıştım. O ancak klasik hareket eden, verilen emrin dışında düşünmeyi bile kabul etmeyen bir kumandandı. Nusaybin ile Erzurum arası çok uzaktı. Bir gecede gidip görüşmek ve anlaşmak mümkün değildi. Onun yukarıda tasvir edilen zihniyetini bir sene sonra Anadolu'ya geçmeyerek İstanbul'da saklanması ve 1920'de İngiliz tarafından yakalanarak Malta'ya sürülmüş olması da doğrulamıştır. Bu endişelerime rağmen ben 6. Ordu bölgesindeki vilayetlere, livalara milis teşkilatı yapılmasını ve bunlara silah ve cephane vereceğimi tahmin ettiğim zaman 9. Ordu'ya bu kararımı bildirmiş ve o taraftaki vilayetlerde de aynı tesislerin ve milis kuvvetlerinin teşkil edilmesini doğudaki 6 vilayetin ortak menfaati adına faydalı ve lüzumlu gördüğümü bildirmiştim. Bu yazılı uyarıma uygun bir cevap verilmemişti. Eğer Erzurum'da 9. Ordu'nun başında aynı düşüncede bir kumandan bulunsaydı, 17-12-1919'da öğrendiğim İngiliz notası karşısında 6 Doğu vilayetimizi kurtarmak emelini ileri sürerek istiklal temin edecek bir milli hareketi ayaklandırmaya fiilen teşebbüs edebilirdik. Ali İhsan Paşa'nın kendisini mazur göstermek için Erzurum'daki 9. Ordu kumandanını suçlaması bir bahaneden ibarettir. Yıllarca sonra yazdığı hatıralarında ne derse desin gerçek gizlenemez. Anlattığı bütün tedbirlere rağmen İngilizler 6. Ordu'nun silah, cephane ve malzemesinde mühim bir miktarın kolayca ele geçirmişlerdir. Ali İhsan Paşa 12 Şubat 1919'da Nusaybin'den hareket edip 2 Mart'ta İstanbul'a gelmiş ve trenden inerken tevkif edilmiştir. 9. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa. Enver Paşa, Kafkasya'daki Türk kuvvetlerinin Azerbaycan ve Dağıstan ordusu olarak yerlerinde bırakılmalarını tasarlamıştı. Bu fikre uygun olarak birliklerin bir kısmına Azerbaycan Kol Ordusu, Azerbaycan Tümeni gibi isimler verilmişti. Ahmet İzzet Paşa kabinesi iş başına gelince bu tasavvur değiştirilerek bütün birliklerin Brest-Litovsk Antlaşması ile tespit olunan sınır gerisine çekilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla genel karargah daha mütareke yapılmadan 21 Ekim 1918 günü bir emirle Doğu Orduları Grubu ve 1. Kafkas Ordusu karargahlarının lağvedildiği ve karargah heyetlerinin İstanbul'a dönmelerini, 6. ve 9. orduların doğrudan doğruya genel karargaha bağlandıklarını, 4 tümenin İstanbul'a taşınmalarını, 9. ordunun İran ve Azerbaycan'daki bütün kuvvetlerini sınır gerisine çekmesini ilgililere bildirmişti. Harbiye Nezareti 27 Ekim 1918 günü de Kafkas İslam Ordusu ile Şimali Kafkas Kumandanlığı'nın kaldırıldığını ve Şimali Kafkas'ta Azerbaycan'da hizmet etmek isteyenlerin orada kalabileceklerini emretti. Dipnot: Emekli Kurmay Yarbay S. İzzet 15. Piyade Tümeni'nin Azerbaycan ve Şimali Kafkasya'daki hareket ve muharebeleri sayfa 237. Mütareke imzalandığı gün karargahı Bakü'de bulunan Kafkas İslam Ordusu'na bağlı 15. Tümen Petrovska, Dağıstan, taarruz etmekte, 36. Kafkas Tümeni, 1. Azerbaycan Kol Ordusu karargahı ve 2. Azerbaycan Tümeni Bakü'de, 1. Azerbaycan Tümeni ile Karabağ bölgesinde bulunuyordu. Kars'taki 9. Ordunun birlikleri. 11. Kafkas Tümeni Hoy, İran Azerbaycan'ında. 9. Kafkas Tümeni Kamarlı, Erivan güneyinde. 12. Tümen Serdarabat, Erivan'ın batısında. 36. Tümen Gümrü. 3. Kafkas Tümeni Ahıska. 10. Kafkas Tümeni Batum, İstanbul'a gitmek üzere mevkinde bulunuyorlardı. Sınır dışında bulunan bütün bu birlikler binbir güçlükle 2 ayda sınırın gerisine çekilebilmiş ve tümenler kısmen lağvedilmiş, kısmen başka yerlere nakledilmişlerdir. Bu nakil ve çekilme sırasında terhis işleri de devam etmiş ve bir ara 10 bini terhis yeri olmak üzere Batum'da vasıta bekleyen 25 bin kişi toplanmıştır. Vapur sıkıntısı çekildiğinden kış olmasına rağmen bazı birlikler Batum'dan karayolu ile ve yaya olarak yeni konuş yerlerine sevk edilmişlerdir. İngilizlerin devamlı tazyiki ve Gürcü devletinin gösterdiği güçlükler, sakındığı hasım tavırlar sebebiyle Kafkasya'nın, Azerbaycan'ın ve daha sonra Batum'un boşaltılması sırasında Türk birlikleri birçok eziyet ve meşakkat çekmişlerdir. 9. Ordu kıtaları Elviye-i Selasiye çekilmişlerdi. Fakat İngilizler bu defa 9. Ordu'nun burayı da boşaltarak 1877-1878 Osmanlı-Rus sınırı gerisine çekilmesini istediler. 9. Ordu Kumandanı Yakup Şevket Paşa, Elviye-i Selasiye'yi yani Kars, Ardahan ve Batum boşaltırken ve sonra Erzurum'da bulunduğu sürece daha etkili davranabilirdi. Kars'ta mutasarrıf vekili olarak bulunan Hilmi Bey Uran, hatıralarında bu olayı şöyle anlatır. Bir müddet sonra bu bölgeyi boşaltarak Erzurum'a çekilmesi için de ordu kumandanı emir aldı. Kars Müslüman halkının mukadderatı gene birdenbire karanlıklar içine gömülüyordu. Ve bu acıklı haberi duyanların ağızlarını bıçak açmaz olmuştu. İşitildiğine göre barış kararlaştırılıncaya kadar bu bölgeyi İngilizler işgal edeceklerdi. Yakup Şevki Paşa ise onlarla hiçbir temasa gelmek istemiyor ve idareyi milli bir teşekküle devrederek çekilmeyi tercih ediyordu. Karslılar da böyle bir teşekküle taraftardılar. Nihayet ordu birlikleri belirli bir plan ve program gereğince bulundukları yerleri terk ederek Erzurum yönünde çekilirken biz de Livan'ın mülki idaresini Kars Milli Şurası adıyla vatansever Karslılar tarafından kurulan bir teşekküle devrederek Kars'ı terk ettik. Milli İslam Şurası'nın teşekkülünde 9. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa'nın teşvik edici rolü büyüktür. Bu milli teşekküle silah ve cephane de vermiştir. Fakat Elviye-i Selase'de bir milli hareket yaratmak için şartların çok elverişli olduğunu da unutmamak gerekir. Birkaç ay önce Türk ordusunun önünde evini barkını bırakarak kaçan Ermenilerin, şimdi yerlerine dönmek isteyecekleri ve Ermeni ordusunun daha kuvvetli bir intikam duygusuyla buraları yeniden işgale yelteneceği tabiydi. Halk bu korku içinde bir şeyler yapmak istiyordu. Nitekim büyük dram çok geçmeden aynen cereyan etti. Yakup Şevki Paşa henüz Erzurum'dayken İngilizler ve Ermeniler Kars'a girdiler. 13 Nisan 1919. Bu durumda 9. Ordu Kumandanı'nın Elviye-i Selase'yi boşaltmak için zorlayan tek sebep Harbiye Nezaretinden aldığı emirdir. Kışı sert bir bölgede en şiddetli soğuklar hüküm sürerken büyük bir ordunun yer değiştirmesi mütareke hükmü gereği de olsa mantıklı izah edilemez. Osmanlı hükümeti bunu İtilaf Devletleri mümessillerine anlatamamışsa da ordu kumandanı aldığı emrin yapılmasını geciktirebilirdi. İstanbul ile Kars arasında yapılacak yazışma haftalar ve aylar boyu uzayabilir ve ordu kumandanının makul sebeplere dayanan direnmesi bir hayli zaman kazandırabilirdi. Türk ordusu bulunduğu müddetçe de ne Ermenilerin ne de İngilizlerin bu bölgeye girmeleri mümkün olamazdı. Böylece kazanılacak zaman Türklerin yararına işleyecek ve Milli İslam Şurası veya Güneybatı Kafkas Geçici Hükümeti daha iyi teşkilatlanacak ve kuvvetlenecekti. Yakup Şevki Paşa bu imkanı kullanmamıştır. Halbuki Yakup Şevki Paşa fiilen yapmadığı şeyi düşünebilmişti. İngilizlere teslim gereken Rus otomobil lastikleri vesilesiyle Harbiye Nezaretine yazdığı 14 Şubat 1919 tarihli bir şifrede şöyle diyordu. Asıl mesele istenen bir şeyi verip vermemek değildir. Önemli olan nokta her istek ve teklifi düşünmeden yapmaktır. Her teklife uyulacaksa bu usulün hem sonu ve hem de faydası yoktur. Bununla hiçbir tehlike kaldırılamaz. İtilaf devletleri ile henüz mütareke halindeyiz. İyi geçinmek, uzlaşmak lazımdır. Fakat bu usulle İngilizlerin bize dost olacağını ve bize merhamet edeceklerini hiçbir zaman kabul ve ümit edemem. Milleti, hükümeti mümkün mertebe az zararla kurtarmak için her türlü izin vermekle beraber daima bir varlık göstermek zaruridir. Aksi halde 1300 yıldan beri Hristiyan aleminin gözüne batan ve yeryüzünden kaldırılması istenen Müslümanlık ve Osmanlı siyaset ve hükümeti pek çabuk yok edilebilir. İşte korkularım ve düşüncelerim budur. Bununla beraber hükümetin vereceği esaslara ve talimata göre hareket edeceğim. Dipnot, Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Seri No. 1, sayfa 168. Görülüyor ki Yakup Şevki Paşa doğru düşünmüş fakat yapılacak işi yukarıdan bekleyerek hükümetin gösterdiği zaafa karşı durmayı göze alamamıştır. Gerçekten zaaf göstermenin, her istenileni vermenin bir faydası olmadığını ordu kumandanı birçok misaliyle biliyordu. Emrindeki 12. Tümen Kumandanı Albay Ali Rıfat'ı 1919 Ocak ayında Batum'da İngilizler tevkif etmişlerdi. 22 Şubat 1919'da da 5. Kafkas Tümeni Kumandanı Albay Mürsel bir bahane ile yine İngilizler tarafından tevkif olunmuştu. Ve nihayet kendisinin de aynı akıbete uğrayacağı belliydi. Karargahını Erzurum'a nakleden Yakup Şevki Paşa, işgal orduları kumandanı General Milne'ye hesap vermek üzere İstanbul'a çağrıldığını Şubat 1919 ortalarından itibaren biliyordu. Gözlerindeki rahatsızlığı ileri sürerek yola çıkmasını geciktirebilmişti. O halde Kars'ta kalarak da aynı şeyi yapabilirdi. Kaldı ki gözlerindeki rahatsızlık sebebiyle paşanın bir an önce İstanbul'a gitmek istediği gerçeğe daha çok uymaktadır. Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum adlı kitabında bu meseleyi şöyle anlatmaktadır. Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı ne kadar kuvvetlenirse kuvvetlensin, ordunun yardımı sağlanmadan tam bir başarıya varılamazdı. O tarihlerde Erzurum'da bulunan subaylardan pek çoğu bu cephede yıllarca çarpışmış eşsiz yiğitlikler göstermişlerdi. Her türlü feragat ve fedakarlıklar sonunda uğranılan milli felaket bunların üzerinde çok etkili olmuştu. Hele çeşitli canavarlıklarını gözleriyle görmüş oldukları Ermenilerin bu bölgede kuracakları egemenliği nasıl bir afet olacağını düşündükçe ölümü, bu sonu görmeyi tercih ediyorlar ve günden güne gelişen müdafaa fikrini sempatiyle karşılıyorlardı. Ancak Mondros Mütarekesi, İtilaf devletlerinin bu vilayetleri işgal için her bahaneye açık kapı bıraktığından kumanda mevkiinde bulunanlar bu ihtimali göz önüne alarak meydana çıkmak istemiyorlardı. Bu işte açık olarak yalnız Miralay Halit Bey ortaya atılmıştı. O da bir müddet sınır boyunda çalıştıktan sonra tümeni başından alınmış, Bayburt'ta oturmaktaydı. Hasankale'deki tümenin başında bulunan Rüştü Bey, mütareke ertesinde kendisine başvuran Süleyman Necati ile Yüzbaşı Nalvantoğlu İsmail'e ben sizinle beraberim fakat asker olduğum için meydana çıkamam. Bunun size zararı dokunacağından korkarım demiş ve kendisine başvuranları hayal kırıklığına uğratmıştı. Halbuki o zaman müdafaa-i hukukun her şeyden çok adı memlekette tanınmış bir başa ihtiyacı vardı. Bir bakımdan bu baş hazırdı. Ordu kumandanı Yakup Şevki Paşa. Yakup Şevki Paşa vatanseverliği, doğruluğu ve kumandanlıkta yeteneğiyle tanınmıştı. Uzun zaman tabiye öğretmenliği ettiğinden orduda çok sayılırdı. Ayrıca Mondros Mütarekesi üzerine Elviye-i Selase boşaltılırken Kars'ta bir hükümet kurulmasını teşvik etmiş ve kurulan hükümete silah ve cephane vererek yardım etmişti. Milli bir hareketin başlamasını istiyordu. Fakat son günlerde İstanbul 9. Ordu Kumandanlığını kaldırmış ve Yakup Şevki Paşa'yı İstanbul'a dönmesi için emir vermişti. Fırsatı ganimet bilerek hususi doktoru ve hemşehrisi, vatanseverliğine, politik anlayışına güvendiğimiz göz doktoru Harputlu Nazmi Bey yoluyla paşaya müracaat ederek bu işin başına geçmesini teklife karar verdik.